Peygamberimizin hayatı.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Çok aziz ve değerli kardeşlerim, Allah'ın rahmeti ve bereketi ve dahi selameti cümlemizin üzerine olsun. Peygamberimizin hayatına dair bir programda daha birlikteyiz. Vatanımızın ve memleketimizin zor zamanlar yaşadığı şu vakitte Mehmetçiğimize, devletimize, insanımıza dua ile başlayalım. Rabbimiz yar ve yardımcımız olsun. Bizi güçlü kılsın. Yeryüzündeki mazlumların, sahipsizlerin sahibi olma iradesini, gücünü ve kudretini bizlere lütfeylesin. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin peygamber olarak gönderilmesinin elbette ki bir sebebi vardı. Daha önce vahyi işlemiştik. Vahiy nişin vardı. Bunu Kur'an-ı Kerim'de iki ayet-i kerime açık bir şekilde ifade ediyor. En'am suresi 92. ayet-i kerime ve Şura suresi 7. ayet-i kerime. Rabbimiz bu iki ayet-i kerimede birbirine benzeyen bu iki ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. Bir diğer ayet-i kerimede ise وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَب۪يًا لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Her iki ayet-i kerimenin de ifade ettiği değer şudur aziz kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uyarı vazifesiyle gönderilmiştir. İnsanlığı iyiliğe, güzelliğe taşımak, insanlığı iyilik ve güzellik yolunda sebatlı ve daim kılmak, insanlığı çirkin şeylerden uzak tutup, yeryüzündeki yaratılış gayelerinin ve amaçlarının çerçevesi dahilinde yaşamalarını devam ettirmek amacıyla peygamberler gönderilmiş idi. Vahiy bunun için indirilmiş idi. Değerli kardeşlerim, hatırlayacaksınız, peygamberimizin üç görevi vardı. Bir, Kur'an'ı insanlara okumak ki Kur'an-ı Kerim bunu tilavet kavramıyla izah ediyor. Kur'an'ın mesajından insanların haberdar olmasını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sağlamaya çalışıyordu. Bu vesileyle Kur'an'ın mesajından insanların haberdar edilmesiyle insanların tezkiyesini amaçlıyordu Peygamberimiz. Çünkü Yüce Mevlamız Peygamberimize bu görevi vermişti. وَالَّذ۪ي بَعَثَ فِي الْاُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Tilavet, talim ve tezkiye. Peygamberimizin insanların Kur'an'ın mesajından haberdar olmalarını temin edip onları bu vesileyle tezkiye etmesi, arındırması, günahlardan uzak tutmaya çalışması ve onlara kitabı ve hikmeti öğretmesi. Tıpkı Peygamberimiz gibi tilavet, tezkiye ve talim vazifesiyle yüklenmiş olan Peygamberimiz gibi bizim de her çağda Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak tilavet, tezkiye ve talim vazifemiz vardır. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ın mesajı neydi ki Peygamberimiz sürekli insanları Kur'an'ın mesajından haberdar etmeye çalışıyordu? Kur'an'ın mesajı insanların kendi nefsiyle, ailesiyle, akrabalarıyla, komşusuyla, iş hayatında, aile hayatında, komşularıyla ilişkilerinde, sosyal hayatında, ticari hayatında velhasıl kelam 24 saatlik insan hayatının tamamına dair her alanla ilgili bir ahlak, bir karakter, bir medeniyet inşa etme vazifesiyle Peygamberimiz vazifelendirilmişti ve onu takip edenler de o vazifeyle vazifelendirilme şerefine nail olmuşlardı. Hatırlayacaksınız, Yüce Mevlamız yine Kur'an'da bir ayet-i kerimede وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ buyurmaktaydı. Sizden öyle bir topluluk olsun ki onlar iyiliği emretsinler, insanların çirkin şeylerden uzak durması için, çirkin şeylerden uzaklaşması için çaba sarf etsinler. Bizim böyle bir varlık sebebimiz, böyle bir iman sebebimiz, böyle bir inanç sebebimiz var değerli kardeşlerim. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu vazifeyle gönderilmişti ve onun vazifesi sadece kendi coğrafyası ve kendi zamanı ile de sınırlı değildi. Cuma suresinin 3. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Peygamberimiz ve kendi hitap ettiği çevrenin akabinde gelecek olan nesiller içinde bir gönderilmiş peygamber olduğunu anlıyoruz. Orada ve aharine minhum lemma yelhaqu bihim. O peygamber henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi olarak gönderilmiştir hitabıyla peygamberimizin mesajının evrenselliğine zaman olarak kendi zamanının dışına taşıp kıyamete kadar gelecek olan bir sürede peygamber olarak görevlendirildiğine işaret ediyordu. Yine hepimizin dualarımızda çokça okuduğumuz bir ayet-i kerime وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ O ki alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Ve peygamberimizin bizzat kendisine hitap ederek seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyurmuşlardır. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu sorumluluklarla gönderilmişti ki ve ilk vahyi Hira Dağı'nda, Hira Dağı'nın içerisinde bulunan Hira Mağarası'nda almış idi ki Peygamberimiz evine dönmüş ve vahiy ile ilgili bir sarsıntı geçirmiş ve artık kendisinin bir vazife ile yükümlü olduğunu anlamış idi. Bunu daha önceki derslerimizde işlemiş idik değerli kardeşlerim. Peygamberimiz bu vazifeyi aldıktan sonra, vahyin sorumluluğunu aldıktan sonra yeniden vahiy sorumluluğunun devamı için Hira'ya gidiyordu. Oraya gidip geliyor idi ama bir türlü o beklediği vahiy ile buluşamıyordu. Bu kendisinde bir üzüntüye ve ümitsizliğe neden olmuş idi. Siyer kaynaklarımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk vahiy ile ikinci aşamada gelen vahiyler arasında geçen süreye fetratul vahiy, bir başka ifadesiyle fetret-i vahiy ismi verilmiştir. Yani vahyin kesilmesi dönemi. Bu ara dönemde Peygamberimiz hüzne kapılmış, niçin vahyin kesildiği ve devam etmediği ile ilgili bir umutsuzluk ve bir tereddüde kapılmıştı. Bu sürenin uzun bir süre olduğuna dair bazı mütalaalar da vardır. Hatta bu süreyi 3 ay, 6 ay, 3 yıla kadar çıkaran kaynaklarımızda yorumlarla karşılaşmak mümkündür. İşte böyle bir psikoloji, böyle bir manevi atmosfer içerisinde bulunan Peygamberimiz Duha suresiyle vahyin o kesilmiş olduğu dönem sona ermiş ve vahiy yeni bir aşamaya geçmiş bulunuyordu. Duha suresinde Rabbimiz Peygamberimize hitaben "Ma wadda'aka rabbuka وَمَا قَلَى Rabbin seni terk etmedi ve sana küsmedi. Bu Duha suresinin de mesajını daha önceki derslerimizde işlemiştik değerli kardeşlerim. Peygamberimizin özellikle peygamberlik öncesi hayatı ile ilgili Duha suresinde bazı mesajlar vardı. O mesajları sizlerle işlemiş idik. Ne anlatılıyordu o mesajlarda? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yetim olduğuna vurgu yapılıyordu. Peygamber Efendimiz'in hidayet nedir? Ona dair bilgisinin olmadığını, kendisinin aslında hidayeti bilmediğini ve Kur'an'la hidayeti bulduğuna işaret ediliyordu. Ve ardından bu nimetler karşısında Peygamberimize bir vazife yükleniyordu. İşte Duha suresi İslam tarihinde ve Peygamberimizin hayatında ve siyer bilgiler içerisinde yeni bir dönemin kapısının açıldığını bizlere anlatıyor değerli kardeşlerim. Ancak vahyin yeniden Peygamberimizin omuzlarına bir davet ve tebliğ vazifesi yüklemesi Müddessir suresinin ilk 5 ayetiyle olmuştu. Peygamberimiz niçin vahyin gelmediğini tefekkür ve tezekkür ederken, buna dair kaygılarını iç dünyasında hissederken Duha suresi inmiş ve yeniden Peygamberimiz vahyin oluşturduğu o sarsıntıyla yüz yüze gelmişti ki evine gitmiş, evinde yine örtüsüne bürünmüş, dinlenmeye ve kendisine gelmeye çalışıyordu ki Müddessir suresinin ilk 5 ayeti nazil olmuştu. Ya eyyuhel müddessir, kum fe enzir, ve rabbeke fekebbir, ve thiyabeke fetahhir, ve rujze fehşur. Sadakallahul azim. Ey örtüsüne bürünen, kalk ve uyar. Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut. Ve her türlü pislikten ve necis olan şeyden uzak dur. Peygamberimiz bu mesajı almakla birlikte tebliğ ve davetinde yeni bir aşamaya geçmiş oluyordu. İlk 3 yılın Müslümanlarının Peygamberimizin aile efradından kimseler olduğunu anlıyoruz. Hazreti Hatice validemiz iman etmişti. O Peygamberimizin en büyük yardımcısıydı. Peygamberimizin dayanağıydı. Peygamberimizin davası uğrunda malını ve mülkünü Peygamberimizin hizmetine sunmuş idi. Ve o bu dünyadan göçüp gittiği zaman o senenin adı hüzün yılı olarak adlandırılmıştı. Peygamberimizin çocuklarının annesiydi. Peygamberimiz onu çok severdi. O vefat edinceye kadar yeni bir evlilik yapmamıştı. Zeynep'in annesiydi, Rukiye'nin annesiydi, Ümmü Gülsüm'ün annesiydi. Ve Peygamberimize tıpkı anneleri gibi Peygamberimizin ailesinden olan Zeynep iman etmişti. Rukiye annemiz iman etmişti. Ve Ümmü Gülsüm validemiz iman etmişti. Yine bu 3 yıllık davet süreci içerisinde Peygamberimizin sevdiği yıllar sonra Ali benim Mevlam'dır, ben de onun Mevlasıyım, Ali bendendir, ben de ondanım dediği Hazreti Ali daha çocuk denilecek bir yaşta iman etmişti Peygamberimize. Peygamberimize bir köle olan Zeyd bin Haris'e iman etmişti. Zeyd aileye peygamberimizin kölesi olarak girmişti. Peygamberimiz onu azat etti. Evinin bir parçası, ailesinin bir parçası yaptı. Ve ilk müminler, kadınlar, çocuklar ve köleler adeta olmuştu. İlk müminlerin özelliği, tarih boyunca insanların korumakla mükellef olduğu ve sürekli imtihan olduğu kadın, çocuk ve köle dediğimiz toplumun zayıfları olarak tavsif edebileceğimiz bu insan kategorilerinde bulunanlar ilk müminler olmuştu ki burada çok değerli bir mesaj vardır. Ardından iman edenler içerisinde Hazreti Ebubekir vardı. Hazreti Ebubekir peygamberimizin yakın arkadaşıydı. Varlıklı bir aileye mensuptu. Ailesi Mekke'deki adalet işlerinden sorumluydu. Onun vesilesiyle Hazreti Osman iman etmişti. Zübeyir bin Avvam iman etmişti. Abdurrahman bin Avf iman etmişti. Talha bin Ubeydullah iman etmişti. Sa'd bin Ebi Vakkas iman etmişti. İlk iman edenler genç insanlardı. İlk iman edenler zayıf olan insanlardı. Ardından Osman bin Mazun, Said bin Yezid, Ayyaş bin Ebi Rebiya, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Erkam bin Ebi Erkam, Ebu Seleme, Cafer bin Ebi Talip ve Ubeyde bin Haris ilk müminler olarak dikkat çekmekteydi. Çok ilginç. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'nin yönetici tabakasında bulunan insanlar ilgi göstermemişti. Onun davetine ilgi göstermemişti. Hatta Peygamberimizin davetini engellemek için ellerinden gelen gayreti ortaya koymuşlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu davet döneminde fazlaca görünür olmamaya özen gösteriyordu. Ortalıkta fazla dolaşmıyordu. Ve davetini daha çok yakın çevresinde olan insanlara duyurmaya çalışıyordu. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice Validemizin ifadesine göre aslında çekiniyordu da. İnsanların kendisine bir zarar vermesinden çekiniyor idi. Peygamberimizin bu çekincesi karşısında Maide suresinin 67. ayet-i kerimesi nazil olmuş ve Ya eyyuhar rasulü belliğ ma unzile ileyke min rabbike ve illem tef'al fema belleğte risaletehu. Vallahu ya'simuke minen nas innallaha la yehdil kavmel kafirin. Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Böylece Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir güvence verilmiş ve Peygamberimiz insanlardan korunacağına dair bir teminatı Rabbimizden almış idi. Ve bu aşamadan sonra değerli kardeşlerim, aleni davet gündeme geliyordu. Hicr suresi 94. ayet-i kerime ve Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesi ve 216. ayet-i kerimesi peygamberimizi artık insanları aleni bir davetle buluşturması yönünde uyarıyordu ve peygamberimizin yükü gittikçe ağırlaşıyor. Peygamberimiz önce amcalarını davet etti. Amcalarını bir yemekte buluşmak üzere davet edince Ebu Leheb, ki o da peygamberimizin üvey amcasıdır, peygamberimizi kabilesine kötülük etmekle ve kötülük getirmekle suçlayarak onun davetine engel olmuş ve peygamberimizin davetine icabet edenler peygamberimiz bir şey söyleyemeden, davasını anlatamadan kalkıp ayrılmış idi. Birkaç gün sonra peygamberimiz yine amcalarını davet etti ve amcaları içerisinde Ebu Talip peygamberimizin konuşmasını, sözlerini ve davetini beğendi ve peygamberimizin daveti karşısında kendisinin onu koruyacağını peygamberimize vaat etti. Ancak o da peygamberimizin davetini kabul etmedi. Peygamberimiz ardından Mekkelileri davet etmeye başlamıştı. Ve Safa tepesine çıkmıştı. İnsanları, ey insanlar, size şu dağın arkasında bir ordu var, size saldırmak üzere bekliyorlar desem inanır mısınız? Peygamberimizin o sözünü duyanlar elbette inanırız demişlerdi. Sen doğru sözlü bir insansın demişlerdi. İşte bunun üzerine peygamberimiz, ey insanlar, sizi gelecek olan bir azaba karşı uyarıyorum. Gelecek olan bir güne karşı uyarıyorum. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Putperestlikten vazgeçin davetini insanlara bir çırpıda söyleyiverdi. Bazıları peygamberimizin davetinden rahatsız oldular. Bazıları peygamberimizin davetinden memnun oldular. Peygamberimizin davetine icabet eden gençler Kureyş'in önemli ailelerine mensuptu. Halid bin Said, Musab bin Umeyr, Ebu Huzeyfe bin Utbe, Sa'd bin Ebi Vakkas, Kureyş'in zengin ve saygın ailelerinin çocuklarıydı. Ve bunların ortalama yaşları 30'u bulmuyordu. Bir de peygamberimizin davetine icabet eden köleler vardı. Abdullah bin Cahş, komutan karakterli o sahabi onlardan biriydi. Bilal-i Habeşi onlardan biriydi. Habbab bin Eret onlardan biriydi ki Habbab davet yolunda en büyük çileyi çekenlerden biriydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam davetini yaparken en çok yaptığı şey insanlara Kur'an okumaktı. Ve bu vazifeyi ona Rabbimiz Ankebut suresi 45. ayet-i kerime ile vermişti. Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi ve akimis salah. Ey Muhammed, sana kitaptan indirilen şeyi oku ve namazı kıl. İnne's salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz insanları kötülükten ve çirkin şeylerden uzak tutar. Ve lezikrullahi ekber. Allah'ın zikri, Allah'ı anmak her şeyden önemlidir. Allahu ya'lem ma tasna'un. Allah sizin yaptıklarınızı bilmektedir. aynı emrin benzer bir hitabı Neml suresinin 91 ila 92. ayet-i kerimesinde görülmektedir. Aziz kardeşlerim, İnnemâ umirtu en a'bude rabbe hâzihil beldetillezî harramehâ. Allah, harem kılınmış olan bu beldenin Rabbi olan Allah'tan başkasına kulluk etmemekle emrolundum. Vazifem bu beldenin sahibi olan Rabbi olan Allah'a kulluk etmektir. Ve lehu kullu şey, her şey onundur. Ve umirtu en ekune minel müslimin, Müslümanlardan olmakla emrolundum. Ve en etluvel Kur'an, ve Kur'an'ı tilavet etmekle emrolundum. Ki insanlar daveti duysunlar, ki insanlar mesajı duysunlar, ki insanlar içinde bulunmuş oldukları o gaflet deryasından ve gaflet dünyasından uyansınlar. Femen ihteda fe innema yehtedi li nefsi. Kim hidayete ererse, kim hidayeti bulursa, kim doğru yola uyarsa kendisi için uyumuş olur. Ve men dalle, kim de dalaleti tercih ederse, kim de sapıklığı tercih ederse, kim de günahı tercih ederse, fakul innema ene minel munzirin, de ki ben insanları ancak uyaran olmak durumundayım. Değerli kardeşlerim, tekrar ifade etme ihtiyacı duyuyorum. Peygamberimizin Allah'ın vahiylerini insanlara duyurma vazifesi, Allah'ın vahyettiği Kur'an mesajının insanlara duyurulmasıyla ilgilidir. Peki Kur'an mesajı neydi değerli kardeşlerim? Kur'an mesajı neyden bahsediyordu? Kur'an mesajı adaletten bahsediyordu. Kur'an mesajı zulme uğrayan insanların zulümden kurtulmasından bahsediyordu. Kur'an mesajı insanların birbirini köleleştirilmesinin insanların önüne geçmeyi emrediyordu. Kur'an mesajı anne ve babaya sahip çıkmayı emrediyordu. Kur'an mesajı insanların çevresinde olan bitenlere duyarlı olmasını emrediyordu. Kur'an mesajı komşudan bahsediyordu. Kur'an mesajı evlattan bahsediyordu. Kur'an mesajı yetimden bahsediyordu. Kur'an mesajı ihtiyarlardan bahsediyordu. Kur'an mesajı kadınlardan bahsediyordu. Kur'an mesajı mazlumlardan bahsediyordu. Kutlu mesajın peşinden kutlu bir şekilde koşmayı Rabbimizin hepimize nasip etmesini niyaz ediyor. Allah'a emanet olun diyorum.
Peygamberimizin hayatı.